Ayrım 3.
Güzel bir hikaye ve haklısın, işte aynen böyle işler. Bir şey istediğinde onu başkalarına ver. O zaman artık onu istemekten çıkarsın ve sahip olma deneyimini yaşarsın. Bu noktadan sonra psikolojik olarak yoktan sahip olmaya çalışmak yerine sahip olduklarına ilave etmek çok daha kolaydır. Burada galiba çok önemli bir şey söylediğini hissediyorum. Bununla sorumun ikinci yarısı arasında bir bağlantı var mı? Söylediğim şu, bu sorunun yanıtı zaten sende var. Şu anda yanıta sahip olamadığın düşüncesini yaşıyorsun. Eğer yanıtın varsa, bilgeliğin de vardır. Bana bilgeliğim için geldin, oysa sen bilge ol, yanıtı bulacaksın. Bilge olmanın en hızlı yolu nedir? Başkasının bilge olmasını sağla. Bu soruya yanıt vermeyi seçiyor musun? Yanıtı başkasına ver. Şimdi bu soruyu ben sana soracağım. Yanıtı bilmiyor gibi davranacağım ve sen bana yanıt vereceksin. Eğer sevgi başkalarının kendileri için istediklerini, senin de istemen demekse, çocuğunun trafiğin yoğun olduğu bir sokakta oynamasına izin vermeyen ebeveyn, çocuğunu gerçekten nasıl sevebilir? Bilmiyorum. Bilmediğini biliyorum ama bildiğini düşünseydin yanıtın ne olurdu? Ebeveyn çocuğu için çocuğun istediğini istiyor. Bu da hayatta kalmak. Çocuk da ölmeyi istemez ama trafiği yoğun sokakta oynamanın buna neden olabileceğini bilmez. Çocuğun orada oynamasına izin vermeyen anne, çocuğu kendi iradesini kullanmaktan mahrum etmiyor. Sadece çocuğun gerçek seçiminin, derin arzusunun doğrultusunda davranıyor. Bu iyi bir yanıt. Peki bu doğruysa sen de bizim kendimize zarar vermemizi engellemelisin. Çünkü kendimize zarar vermek bizim en derin arzumuz olamaz. Oysa kendimize sürekli zarar veriyoruz ve sen orada oturup bizi seyrediyorsun. Sizin en derin arzularınızı daima biliyorum ve daima size onu veriyorum. Ölmenize neden olacak bir şeyi yapsanız bile, eğer bu sizin en derin arzunuzsa ölmek deneyimini size veririm. Asla asla sizin en derin arzunuzu engellemem. Kendimize zarar verdiğimizde kendimize zarar vermeyi mi istiyoruz? En derin arzumuz bu mu? Kendinize zarar veremezsiniz. Kendinize zarar vermeye muktedir değilsiniz. Zarar sübjektif bir reaksiyondur, objektif bir fenomen değildir. Kendinize zarar verme deneyimini seçebilirsiniz ama bu tümüyle sizin kararınızdır. Bu gerçekle sorunun yanıtı evet. Kendinize zarar verdiğinizde bunu istiyorsunuz. Ama şu anda çok yüksek, ezoterik bir boyuttan konuşuyorum ve sen sorunu o boyuttan sormuyorsun. Senin sorduğun şekilde bilinçli olarak kendinize zarar vermeyi her zaman seçmiyorsunuz. Sokakta oynarken kendisine araba çarpan çocuk, arabanın ona çarpmasını istemedi. Arzu etmedi, aramadı ve bilinçli olarak seçmedi. Değişik şekillerde gelen ama aynı özelliklere sahip ve kendisi için yanlış kadınlarla tekrar tekrar evlenen erkek, tekrar tekrar kötü evlilikler yaşamayı istemiyor. Arzu etmiyor, aramıyor ve bilinçli olarak seçmiyor. Çekiçle parmağına vuran adamın bu deneyimi istediği söylenemez. Ama tüm objektif fenomenler bilinçaltınızla size çekiliyor. Her şey sizin tarafınızdan bilinçsiz olarak yaratılıyor. Yaşamınızdaki her insanı, her yeri kendinize çeken sizsiniz. Evrimleşmek için yarattığınız her deneyim size mükemmel olanaklar sunuyor. Yaşamınızda size bu olanakları sunmayan hiçbir şey olamaz. Gerçekten kim olduğunuzu olabilmek için bir şeyi iyileştirmek, yaratmak ve deneyimlemek için en mükemmel olanakları yaratıyorsunuz. Gerçekten ben kimim? Kim olmayı seçiyorsan, bütünün hangi boyutu olmak istiyorsan o olursun. Bu her an değişebilir, değişiyor da. Eğer düzenli bir hayatının olmasını seçiyor ve böylesine değişik deneyimler yaşamayı istemiyorsan bunun da bir yolu var. Sık sık kim olduğunla ilgili fikir değiştirmekten vazgeç. Bunu söylemesi kolay. Gördüğüm şu ki bu kararları birçok farklı boyutlarda veriyorsunuz. Caddede oynamaya karar veren çocuk ölme seçimi yapmıyor. Birçok başka seçimler yapıyor olabilir ama ölmek bunlardan biri değil. Anne bunu biliyor. Burada sorun çocuğun ölmeyi seçmesi değil ama çocuğun yaptığı seçimler ölmesi de dahil birçok sonuçlara yol açabilir. Farkında olmadığı bu olası sonuçlarla ilgili bilgisizlik, çocuğun daha iyi bir seçim yapmasını engeller. Ben Tanrı olarak asla seçimlerinizi engellemem ama daima seçimlerinizin ne olduğunu bilirim. Size ne olursa olsun en mükemmel şekilde olduğunu bilin. Tanrı'nın dünyasında sadece mükemmellik vardır. Hayatının her anı, insanlar, yerler ve olaylarla birlikte mükemmelliğin mükemmel yaratıcısı tarafından mükemmel olarak yaratıldı. Bu mükemmel yaratıcı sizsiniz ve ben, siz olarak ve sizin aracılığınızla. Bu birlikte yaratma sürecinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak birlikte çalışırız. Hayatınızı farkında olarak ya da farkında olmadan sürdürebilirsiniz. Yolunuzda uyuyarak ya da uyanık yürüyebilirsiniz. Seçim sizin. Bir dakika, birçok boyutta karar verme konusuna geri dönelim. Bunu biraz daha açar mısın? Eğer hepinizin arzusu, ruhunuzun arzusu olsaydı, her şey çok basit olurdu. Eğer sadece saf ruhunuzun sesini dinleseydiniz, tüm kararlarınız kolay, sonuçları da haz dolu olurdu. Çünkü ruhun seçimleri daima en yüksek seçimlerdir. Bu seçimlerde tahmin yürütmeniz ya da şüphe duymanız gerekmez. Analiz yapmaya ya da değerlendirmeye ihtiyaç duymazsınız. Sadece seçtiklerinizi uygulamanız yeterlidir. Ama siz sadece ruhtan ibaret değilsiniz. Beden, zihin ve ruhtan oluşan bir varlıksınız. Karar ve seçimlerinizi aynı anda üç boyutta birden yaparsınız. Ve bu seçimler genellikle örtüşmez. Bedeniniz bir şey isterken zihniniz başka bir şey, ruhunuz ise yine başka bir şey ister. Bu özellikle çocuklar için doğrudur. Yeterince olgunlaşmadığı için bedeni için eğlenceli olan, zihni için mantıklı olan, ruhu için en uygun olan arasındaki farkı bilemez ve çocuk caddede oynamaya başlar. Şimdi ben Tanrı olarak tüm seçimlerinizin farkındayım. Bilinç altında yaptığınız seçimlerin bile. Asla seçimlerinizi engellemediğim gibi seçimlerinizin gerçekleşmesini isterim. Gerçekte kendinize seçimlerinizi gerçekleştirme iznini veren sizsiniz. Benim yaptığım sadece seçimlerinizi gerçekleştirmek için bir sistem yaratmak. Bu sisteme yaratıcılık süreci deniliyor. Yaratıcılık süreci birinci kitapta detaylı olarak anlatıldı. Bedende, zihinde ve ruhta yaptığınız seçimleriniz birbiriyle çeliştiğinde yaratma süreci her boyutta işler ve karmaşık sonuçlar yaratır. Ama bu üçü uyum halinde ise şaşırtıcı şeyler olabilir. Her şeye sahip olmak dediğiniz şey varlığınızın bu birleşik seçimlerini tarif etmektir. Karar verme boyutunuzun içinde de birçok boyut vardır, özellikle zihin boyutunda. Zihniniz üç içsel boyuttan en az biriyle kararlar verir ve seçimler yapar. Mantık, sezgi, duygu. Bazen üçüyle birden verir ve daha da büyük içsel çelişki potansiyeli yaratır. Bu boyutlardan biri olan duygunun beş boyutu daha vardır. Üzüntü, kızgınlık, kıskançlık, korku ve sevgi. Bu boyutların da son iki final boyutu vardır. Sevgi ve korku. Beş doğal duyguya sevgi ve korku da dahildir ama sevgi ve korku tüm duyguların temelidir. Diğer üçü bu ikisinin yan ürünüdür. Tüm bu düşünceler sevgi ya da korkuyla beslenir. Bu büyük primal ikilemdir. Her şey eninde sonunda bu iki duygudan birine varır. Tüm düşünceler, fikirler, kavramlar, anlayışlar, kararlar, seçimler ve davranışların temelinde iki duygudan biri vardır. En sonunda da sadece tek bir duygu vardır, sevgi. Gerçekte sadece sevgi vardır. Korku bile sevginin ürünüdür. Etkin bir şekilde kullanıldığında sevgiyi ifade eder. Korku sevgiyi mi ifade eder? En yüksek şekliyle evet, en yüksek şekliyle ifade edilen her şey sevgiyi ifade eder. Çocuğunu ezilmekten kurtaran anne korkuyu mu sevgiyi mi ifade eder? İkisini de galiba, çocuğun hayatını kaybetmesinden korku duyar ve çocuğun hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atarken sevgiyi ifade eder. Evet, burada korkunun en yüksek boyutta sevgi olduğunu görüyoruz. Sevgi korku olarak ifade ediliyor. Benzer şekilde acı, kızgınlık ve kıskançlık gibi duygular korkunun değişik halleridir. Aynı zamanda sevginin de değişik halleridir. Beş temel duygudan herhangi biri çarpıtıldığında ise problemler ortaya çıkar. O zaman da bu duygular sevginin uzantıları olarak algılanamıyor, çirkin ve yıpratıcı şekillere bürünüyor. Beş doğal duyguyu daha önce öğrenmiştim. Ölüm üzerine kitaplar yazan harika Dr. Elizabeth Kübler-Ross bana bu duyguları öğretmişti. Evet, ona bu konuyu öğretmesi için ben ilham vermiştim. Yaptığım seçimlerin nereden geldiğime bağlı olduğunu görebiliyorum. Nereden geldiğim ise derin katmanlarımda gizli olabilir. Evet, öyle. Lütfen bana beş doğal duyguyla ilgili söyleyebileceğin her şeyi anlat. Çünkü Elizabeth'in bana öğrettiklerinin çoğunu unuttum. Acı ya da üzüntü doğal bir duygudur. Elveda demek istemediğin bir zamanda sana elveda demene izin veren varlığının bir parçasıdır. Acı, yas, her türlü kaybetme deneyimiyle içinizdeki üzüntünün dışa vurumudur. Kaybettiğiniz şey sevdiğiniz kişi de olabilir, kontak lensiniz de. Acınızı ifade etmenize izin verildiğinde acınızdan kurtulursunuz. Çocukların acılarını ve üzüntülerini ifade etmelerine izin verildiğinde, yetişkin olduklarında da üzüntülerini ifade etmekte sağlıklı olurlar. Böylece üzüntülerini kolaylıkla aşarlar. Erkekler ağlamaz ya da sakın sakın ağlama diye üzüntülerini ifade etmeleri engellenen çocuklar, yetişkin olduklarında da ağlamakta zorluk çekerler. Çünkü onlara ağlamamaları gerektiği öğretilmiştir. Bu insanlar acılarını bastırırlar. Sürekli bastırılan acılar kronik depresyona dönüşür. Depresyon doğal olmayan bir duygudur. Kronik depresyon yüzünden insanlar öldürülüyor, savaşlar çıkıyor, ülkeler çöküyor. Kızgınlık doğal bir duygudur. Kızgınlık sizin "Hayır, teşekkür ederim" demenize izin veren bir araçtır. Kızgınlık asla tacizkar olmayı ya da bir başkasına zarar vermeyi gerektirmez. Çocukların kızgınlıklarını ifade etmelerine izin verildiğinde, yetişkin olduklarında da kızgınlıklarını sağlıklı bir biçimde ifade ederler. Böylece kızgınlıklarını kolayca aşarlar. Kızgınlıklarını ifade etmenin kötü ve yanlış olduğu, hatta asla kızgınlık duymamaları gerektiği mesajı verilen çocuklar, yetişkin olduklarında kızgınlıklarıyla uygun bir biçimde baş edebilmekte güçlük çekerler. Sürekli bastırılan kızgınlık şiddete dönüşür. Şiddet doğal olmayan bir duygudur. Şiddet yüzünden insanlar öldürülüyor, savaşlar çıkıyor, ülkeler çöküyor. Özenmek doğal bir duygudur. 5 yaşındaki çocuk ablası gibi kapıyı kendi başına açabilmek ya da ablası gibi bisiklete binebilmek ister. Özenmek size bir şeyi yeniden yapmayı, çaba göstermeyi, başarana kadar denemeyi isteten doğal bir duygudur. Çocukların özenme duygularını ifade etmelerine izin verildiğinde, yetişkin olduklarında da özenme duygularını sağlıklı bir biçimde ifade ederler. Böylece özendikleri şeyi çabucak aşarlar. Özenmenin kötü ve yanlış olduğu, hatta hiçbir şeye özenmemeleri gerektiği öğretilen çocuklar, yetişkin olduklarında özenme duygusuyla uygun bir biçimde baş edebilmekte güçlük çekerler. Sürekli bastırılan özenme duygusu kıskançlığa dönüşür. Kıskançlık doğal olmayan bir duygudur. Kıskançlık yüzünden insanlar öldürülüyor, savaşlar çıkıyor, ülkeler çöküyor. Korku doğal bir duygudur. Bebekler yalnızca iki korkuyla doğar. Düşme korkusu ve yüksek ses ya da gürültü korkusu. Tüm diğer korkular öğrenilmiş tepkilerdir. Çocuğa ailesi ve çevresi tarafından öğretilmiş korkulardır. Doğal korkuların amacı yaşamı sürdürme güdüsünü harekete geçirmektir. Bedeni canlı tutmaya yönelik dikkat sevginin ifadesidir. Öz sevginin. Korkmanın yanlış, ayıp ve kötü olduğu, hatta asla korkmamaları gerektiği öğretilen çocuklar, yetişkin olduklarında korkularıyla nasıl baş edebileceklerini bilemezler. Sürekli bastırılan korkular paniğe dönüşür. Panik doğal olmayan bir duygudur. Panik yüzünden insanlar öldürülüyor, savaşlar çıkıyor, ülkeler çöküyor. Sevgi doğal bir duygudur. Sınırsız ve koşulsuz, açıkça ve utanmadan, normal ve doğal olarak sevginin ifade edildiği bir ortamda büyüyen çocuk, sevmenin ve sevilmenin hazzını yaşar. Ama koşullara bağlanan kurallarla, yasaklarla sınırlanan çarpıtılmış sevgi, kontrol ve manipülasyon aracına dönüşür, doğallığını yitirir. Doğal sevginin ifade edilmesinin yanlış, ayıp, günah, kötü olduğu öğretilen çocuklar yetişkin olduklarında sevme ve sevilme konusunda güçlük çekerler. Sürekli bastırılan sevgi sahip olma duygusuna dönüşür. Sahip olma duygusu doğal olmayan bir duygudur. Sahip olma duygusu yüzünden insanlar öldürülüyor, savaşlar çıkıyor, ülkeler çöküyor. Doğal duygular bastırıldığında doğal olmayan tepkiler ortaya çıkıyor ve çoğu insanda çoğu doğal duygular bastırılıyor. Oysa bu duygular sizin arkadaşlarınız, bu duygular sizin armağanlarınız, bu duygular sizin yaşam deneyimlerinizi yaratacağınız yüce araçlarınızdır. Bu araçlarla doğuyorsunuz. Bu araçlar sizin yaşamla uzlaşmanıza yardımcı oluyor. Neden bu duygular çoğu insan tarafından bastırılıyor? Onlara bastırmaları öğretiliyor. Kim tarafından? Anne babaları tarafından. Onları yetiştiren kişiler tarafından. Neden? Neden bunu yapıyorlar? Çünkü onlara da anne babaları bunu öğretti. Onların anne babaları da aynı şeyi öğretti. Evet, evet ama neden? Neden böyle oluyor? Olan şey şu, yanlış insanlar size anne babalık yapıyor. Ne demek istiyorsun? Yanlış insanlar kim? Anne ve baba. Anne ve baba çocukları yetiştirmek için yanlış insanlar ha? Anne ve baba gençken evet, çoğu kez evet. Hatta bu kadarını yapabildikleri bile mucize sayılır. Hiç kimse genç anne babalar kadar çocuk yetiştirme konusunda yetersiz olamaz. Bu gerçeği genç anne babaların kendilerinden daha iyi kimse bilemez. Çoğu anne baba, anne babalık görevini çok az bir yaşam deneyimiyle üstlenmek zorunda kalır. Daha henüz kendi anne babalarının bakımından tam çıkamamışlardır. Hala yanıt aramakta, hala ipuçları arayışı içindedir. Henüz kendilerini bile keşfedememişlerdir. Ama kendilerinden daha da zayıf birinin rehberliğini yapmak, ona şefkat göstermek zorunda kalmışlardır. Henüz kendilerini tanımlayamadan bir başkasını tanımlama çabası içine girmişlerdir. Hala kendi anne babalarının onları yanlış tanımlamalarının acısını aşmaya çalışmaktadırlar. Kendileri henüz kim olduklarını keşfedemeden size kim olduğunuzu söylemeye çalışırlar. Doğru anne baba olma baskısını öylesine yoğun hissederken henüz kendi yaşamlarının doğrusunu bulamamışlardır ve her şeyi karıştırırlar. Kendi hayatlarını, çocuklarının hayatını. Eğer şanslı iseler, çocuklarına verdikleri zarar çok büyük olmayacaktır. Çocuklar büyüdüklerinde bu zararı telafi etmeye çalışacaktır. Ama zararın bir kısmını kendi çocuklarına aktardıktan sonra. Çoğunuz anne baba sevgisinin ne olduğu hakkında gereken bilgeliği, anlayışı ve sabrı, anne baba olma yıllarını geride bıraktıktan sonra kazanıyorsunuz. Neden böyle anlayamıyorum. Gözlemlerinin doğru olduğunu görüyorum ama neden böyle oluyor? Çünkü genç çocuk üreticileri asla aynı zamanda çocuk yetiştiricileri olmamalıdır. Çocuk yetiştirici yıllarınız şimdi çocukları büyüttüğünüz yaşta başlamalıdır. Burada kafam biraz karıştı. İnsan biyolojik olarak kendisi çocuk olduğu yıllarda çocuk yaratabiliyor. Bu size sürpriz gelecek ama bu süre 40-50 yılı buluyor. İnsanlar 40-50 yaşına geldiklerinde bile hala çocuk mu? Bir açıdan öyle. Bunu kabullenmekte belki zorlanabilirsiniz ama çevrenize şöyle bir bakın. Türünüzün davranışlarını gözlemlemeniz söylediğimin doğru olduğunun kanıtı olabilir. Toplumunuzdaki sorun 21 yaşına geldiğinizde yetişkin sayılıp dünyaya hazır olduğunuzun varsayılmasıdır. Eğer çoğunuzun 21 yaşından çok daha büyük olmayan anne babalar tarafından yetiştirilmeye başladığınızı da hesaba katarsanız problemi görmeye başlarsınız. Çoğunuz doğduğunuzda anne babanız kaç yaşındaydı? Eğer çocuk üreticilerinin aynı zamanda çocuk yetiştiricileri olması gerekseydi, çocuk üretme yaşının da 50'den önce olmaması gerekirdi. Çocuk üretme, doğurma bir gençlik aktivitesidir. Genç beden gelişkin ve güçlüdür. Çocuk yetiştirme bir olgun yaş aktivitesidir. Olgun yaştaki insanın yaşam tecrübesi gelişkin ve güçlüdür. Toplumunuzda çocuk üreticilerinin çocuk yetiştirme sorumluluğunu da üstlenmesini istiyorsunuz. Bu ısrarcı tutumunuzla hem çocuk yetiştirme sürecini zorlaştırıyor hem de cinsel enerjinin kullanımını çarpıtıyorsunuz. Açıklar mısın? Evet. Çoğu genç insan çocuk üretme yeteneğine uygun çocuk yetiştirme yeteneğine gerçek anlamda sahip değildir. Bu gerçeği bilen insan soruna yanlış bir çözüm buldu. Genç insanların cinselliklerini doyasıya yaşamalarına, doğan çocukları olgun yaştakilerin yetiştirmelerine izin vermek yerine gençlere cinselliği yasakladınız. Gençlere çocuk yetiştirme sorumluluğunu üstlenmeye hazır olana kadar cinsellikten uzak durmalarını söylediniz. O zamana kadar da cinsel deneyim yaşamanın yanlış olduğu fikrini dayattınız. Böylece yaşamın en büyük hazlarından biri olan cinselliği tabularla kuşattınız. Tabii ki böylesine bir tabuya genç insan boyun eğmek istemeyecektir. Hem de iyi bir nedenle. Çünkü böyle bir tabu tümüyle insan doğasına aykırıdır. İnsanlar içlerindeki sinyal işaret verdiğinde eş arayışına girecek ve cinselliği deneyimlemek isteyecektir. Bu insan doğasıdır. Ama çocuklar kendi doğaları hakkındaki düşüncelerini içlerinde hissettiklerinden çok sizin anne baba olarak onlara ne söylediğinizle şekillendirecektir. Çocuklarınız hayatla ilgili bilgiler için sizin rehberliğinize ihtiyaç duyar. Çocuklar birbiriyle masum oyunlar oynarken kızlarla oğlanlar arasındaki farkı keşfetmeye çalışır. Bu meraklarını giderme konusunda sizden sinyal bekler. İnsan doğasıyla ilgili bu merak dürtüleri iyi midir, kötü müdür? Onaylanıyor mu, bastırılmalı mı, engellenmeli mi? Çoğu anne baba insan doğasının cinsellikle ilgili boyutu hakkında çocuklarına yalan yanlış bilgi verir. Kendilerine çocukken anne babalarının anlattıkları hikayeleri onlar da çocuklarına aktarır. Dinlerinin cinsellikle ilgili bakış açısını empoze eder. Toplumun cinsellikle ilgili yargılayıcı düşüncelerini yansıtır. Her türlü şeyi söyler, insan doğasının gerçeği hariç. Türünüzün doğal yapısında cinsellik 9-14 yaşları arasında tomurcuk açmaya başlar. 15 yaşından sonra da varlığını iyice hissettirir, bedende ifade bulur. Ve zamana karşı yarış başlar. Gençler cinsel haz dürtülerini tümüyle ifade etmeye yönelir. Ebeveynler ise onları durdurmaya çalışır. Anne babalar bu mücadelede bulabilecekleri en fazla desteğe ihtiyaç duyar. Çünkü çocuklarından doğalarına aykırı davranmalarını talep ederler. Böylece yetişkinler insan doğasına aykırı davranmalarıyla ilgili taleplerini haklı çıkarmak için çocuklarına her türlü ailevi, kültürel, dinsel, toplumsal ve ekonomik baskı uygularlar. Katı kurallar ve sınırlar yaratırlar. Ve çocuklar doğal cinsel dürtülerinin doğaya aykırı olduğu yalanını kabullenmek zorunda kalır. Böylesine yadsınılan, yasaklanan, kontrol edilen, durdurulmaya çalışılan, kısıtlanan ve utanç duyulan bir şey nasıl doğal olabilir? Galiba biraz abartıyorsun. Abarttığını düşünmüyor musun? Öyle mi? 4-5 yaşındaki çocuklara bedenlerinin bazı parçalarının doğru isimlerinin bile telaffuz edilmemesinin etkisinin ne olacağını düşünüyorsunuz? Çocuklara kendinizin cinsellikle ne kadar barışık olduğunuz konusunda ne tür mesajlar veriyorsunuz? Onlara ne öğretiyorsunuz? Bedenlerinin bazı bölgelerinden utanç duydukları ölçüde iyi olduklarını değil mi? Evet ya, babaannem bu sözleri söylememeliyiz derdi. Orası ve popo daha uygundu. Beden parçalarının gerçek isimlerine karşı öylesine negatif yük taşıyorsunuz ki, sıradan bir konuşmada bile bu sözcükleri kullanmaktan rahatsızlık duyuyorsunuz. Küçük çocuklar tabii ki anne babalarının neden böyle hissettiklerini bilemez. Ama bir şeyin etkisini hissederler.